Ayrım 7.
Sayfa 61. Marx'ın hakim düşüncesi 8. muhtırada beliriyor. Toplumsal hayat aslında pratiktir. Tasavvufta bütün muammaların mantıksal çözümü insanın yaptıklarında amali beşer ve bu yapılanların amalin kavranılmasında saklıdır. İdrakinde mündemiçtir. Marx dünyanın gizlerle ve bilinmezliklerle dolu olduğunu yadsımıyor. Yalnız bunların anahtarlarına sahip olduğumuzu iddia ediyor. Toplumun önümüzde açılmış bir kitap gibi duruyor. Fakat yazıların alfabesini bilmiyoruz. Bunu öğrenmekten kaçınamayız. Bu sayede yalnız toplumu değil, aynı zamanda bütün evreni öğrenmeyi başaracağız. Toplumda hüküm yürüten yasa bütün evrene uygulanabilir. Bu gerçeklere inilince kapitalin anlaşılması kolaylaşır. Bu tezler bizi sırf felsefi araştırmalardan derece derece Marx'ın 1850'den sonraki sırf ekonomik olan araştırmalarına ulaştırıyor. Bakınız örneğin 1844'te toplumsal meseleyi nasıl görüyor? Dördüncü muhtırasında Furbeck dünyanın biri dinsel ve hayali, diğeri gerçek iki aleme ayrılmasını ileri sürüyor. Bütün eseri dinsel alemi asıl dünyaya indirgemeye ayrılmıştır. Bu iş ihmal edilince esas meselenin yine askıda kaldığını fark etmiyor. Eğer dünyanın dayandığı temel ilkeler kendi kendisinden ayrılıyor ve bağımsız bir krallık gibi bulutlarda taht kuruyorsa, demek oluyor ki kendisiyle çelişme ve uyuşmama halindedir ve kendi kendisini inkar ediyor. O halde bu dünyanın dayandığı temel ilkeleri çelişkileri içinde tanınmak ve sonra çelişkilerin kaldırılmasıyla pratik bir tarzda değiştirmek ister. Marx, Furbeck'i tanımlamaya çalışıyor. Bu doğal ve doğaüstü iki aleme ayrılış sanıldığından daha da yaygın bir olaydır. Her tarafta insan günlük maddi bağların üstünde ideal bağlar hayal eder. Pratik, dinsel, töresel, geleneksel, siyasal, hayatın tekmil tereddütleri yakından bakılacak olursa toplumun çelişkilerinde bir açıklama yolu bulabilirler. Toplum incelenmezse hiçbir bilim tutarsızlıktan kurtulamaz. Düşünce dünyasının açıklamasını biz toplumsal çelişkilerde bulacağız. Kısaca dünyayı insan toplumlarını incelemedikçe anlamak imkansız. İnsan toplumlarının tanınması da ancak onu paralayan çelişkilerin anlaşılmasıyla mümkün. Bu karşıtlıkların yasasını arayan bilim de ekonomi bilimidir. Görülüyor ki Marx, gençliğinde aklına düşen büyük sorunun cevabını bulmak üzere ekonomiyle uğraşmaya başlıyor. Furbeck'e ait muhtıraları tamamlayan Kapital oluyor. 1867'ye kadar bir tek düşünce Marx'ın araştırmalarına kılavuz oluyor. Sınıflara ayrılmış bir toplumun nasıl işlendiğini anlamak. Marx'tan önce Kiru ve Thierry, Augustin Thierry 1795-1856 büyük Fransız tarihçisi Saint Simon'un öğrencisidir. Tarihi materyalist usullerle yazmışlardı. Onlar için de tarih insanların eseridir ve insanların tarihini yapmak için onların toplumdaki yaşama koşullarını yani ekonomiyi incelemek gerektiğini kabul ediyorlardı. Fakat bir şeyde yanılıyorlardı. Sanıyorlardı ki ekonomi dışarıdan tanrısal bir güç gibi insanlar üzerinde etki yapar. Oysa ki ekonomi de insanın elinden çıkar ve tarihin bir halden bir başka hale geçmesidir. Süreli olarak değişir. İnsanlar hem tarihlerini hem ekonomilerini yapar. O halde ekonomiyi bir felsefe bilimi gibi incelemek ve araştırmak gerek. Marx'ın bu felsefi esasları topluma uygulayarak aldığı sonuçları ve nasıl kapitalist toplumun değişmesi zorunluluğuna vardığını diğer bir yazıda açıklayacağız. Aydınlık sayı 6. 1. Kanuni Evvel 1921. Halk ve sanat. Halk dediğimiz zaman kimleri kastediyoruz ve sanat nedir? Çoğu kez yalnızca sözcüklere verdiğimiz anlamları gereği gibi tanımlayamadığımızdan anlatmak istediğimiz düşünce çeşitli okurlarca değişik biçimlerde anlaşılıyor ve bazen yazarının hiç düşünmediği, hiç tasarlamadığı yorumlara yol açıyor. Biz bu sakıncayı ortadan kaldırmak için geniş halk kitlelerinin sınıfsal yerlerini saptadıktan sonra onların sanatla olan ilişkileri hakkında düşündüklerimizi saptayacağız. Fakat önce sanatın anlamının ne olduğunu, ne gibi eserlerin sanat eseri sayılmaya değer olduklarını açıklayalım. Her yüzyıl bütünüyle kendisini büyüleyip çeken bir amaca doğru yürür. Kendine özgü eğilimleri toplumsal arzularının önüne durulmaz, bir akışı ve bunlara uygun düşünsel coşkunluk ve heyecanları vardır. Yüzyılın özünü bu etkenler ortaya koyar. Sanat, yüzyıla egemen olan düşünceleri ve insan duygularını estetik duygularımızı okşayarak sevimli ve çekici biçimlerle, sözcüklerle, çizgilerle veya renklerle ölçülü ve ahenkli olarak anlatmaktır. Ve yüzyılın özüne uygun düşen sanat ancak kalıcı olabilir. Sanat eseri geçmiş yılların gölgeleri içinde düşüncelerimizin, geleneklerimizin ve ümitlerimizin gerçeğini keşfetmek olanağını geleceğin tarihçilerine bahşeden, ilerisi için dikilmiş bir hatıralar uyandırıcı anıttır. Bunun için bizden sonraya kalması gereken bütün hatıraları kapsamalıdır. Sanatkarlar bu düşüncelerle bilgi ve insan alışkanlıklarının evriminden doğan, çevrenin etkileriyle dolu oldukları ölçüde insanların davasına bağlı kalmış olurlar. Böyle yüksek bir sanat eseri karşısında bir iddiaya göre insanlardan yalnız seçkin bir zümre heyecana gelmek, ince bir zevk duymak yeteneğine sahiptir. Bu iddiada bulunanlar bu zümreyi toplumun soylular havas sınıfından ibaret sayıyorlar. Görüşlerine göre aşağı tabaka, avam, adı altında topladıkları geniş halk kitleleri sanattan bir şey anlamazlar. Bu suretle geçim şartlarındaki açık değişikliklere dayanan ve ekonomik bakımdan çok doğru olan toplumsal sınıflamayı bu estetik sorunun incelenmesinde de çok ters bir görüşle kabul etmiş oluyorlar. Genellikle halk denildiği zaman akla gelen toplum yaşayışının doğurduğu ilişkilere ancak geçim derdinin azaltılması için zorunlu olan ölçüde katılan ve büyük bir çoğunluğu cehalet karanlığında yüzen tekmil yoksullar sınıfıdır. Burada türdeşlik, tecanüs, aramak yanlışlık olur. Bugünkü toplumun kuruluş gereği türlü türlü insan tipleri aynı hayat koşulları altında bir araya toplanmıştır. Maddi nedenlerin doğurduğu farklı zaruret ve sefalet içinde geçinmekten başka aralarında benzerlik olmayan bu biçareler yakından incelenecek olursa duyarlılık ve zeka itibariyle aralarında pek önemli ayrılıklar görülür. Aynı hal soylular sınıfı için de geçerlidir. Burada da türlü türlü insanlara rast gelinir. Entrikalarla ve özel bir hünerle devlet örgütünde kendilerine yüksek bir yer temin edenlere, sanayi, ticaret ve tarım alanlarında yine özel bir hüner ve açık gözlülükle büyük bir servet biriktirmeyi başaranlara hoş görünmek ve yardakçılık etmek sayesinde zengin müşteriye ve koruyucuya sahip olan serbest meslek sahipleri ve sanatçılar, bu saydığımız zümrelerin topladıklarını hazırdan yiyen miras yedilerdir. Bireysel ve ruhsal değerleri yüzünden bu sınıflamaya ruhsal bir önem vermek nasıl mümkün olur? Çünkü ekonomik koşullar bir yana bırakılacak olursa bu aslında bir sınıflanma bile değildir. Servetiyle seçkinler sınıfından olanlar da istisnasız halk içinden çıkmıştır. Servet biriktirebilmeleri yalnızca bir şans ve açık gözlülük işidir. Bolluk ve haylazlık içinde yararsız bir ömür geçirmekten doğan bazı iğrenç günahlardan başka kibar ve zengin sınıfın tekmil iyilik ve kötülükleri halkınkilerle birdir. Bunlarda daha yüksek yetenekler varsaymak için sanat, heyecan ve aşkının baklava ve börekle beslendiğini, sanat eserinin lezzetli yemekler yemek suretiyle yaratıldığını kabul etmek zorundayız. Gerçi bir de öğrenim ve eğitim meselesi var. Fakat sanat konusunda gerek yaratış ve gerek anlayış yönünden bunun ne kadar küçük bir etkisi olduğunu hepimiz biliriz ve tarih bize büyük sanatkarların aynı zamanda büyük bilginler olduğunu göstermiyor. Tersine ünlü sanatçıların hayat hikayeleri karıştırılırsa, mesela Beethoven gibi en büyüklerinden çoğunun en alttaki halk tabakalarından yükseldiği görülür. Çoğu kez kent okullarına bir rastlantı olarak gelen fakir köylü çocuğunun veya herhangi bir himaye sayesinde giren işçi yavrusunun kuşaklardan beri öğrenim ve eğitime sahip olan aile çocukları arasında en yüksek mevkileri tutmayı başardığına şahit oluruz. Bu gözlemler gösteriyor ki zeka ve duyarlılığın derecesi sorunu eğitim ve öğrenimin soya çekim yoluyla basit bir tarzda çocuğa geçmesi konusuna indirgenemez. Bundan daha karmaşık bir konu karşısındayız. Evlenmelerin tesadüfüne, atavizm olaylarına bağlı ve henüz araştırılması mümkün olmamış birçok etkenlerin tesiri altında olan bir insan, birey söz konusudur. Evlenmelerin diye başlayan cümlenin aslı şöyledir. İzdivaçların tesadüfüne, atavizm hadisatına bağlı ve henüz tetkiki mümkün olmamış birçok avamilin tahtı tesirinde bulunan bir beşeriye mevzu bahistir. Egemen sınıfa mensup bir anaya, babaya veya ataya muhtaç olmayan sanatçı asgari bir bilime sahip olmak zorundadır. Oysaki sanat eserinin anlamına inmek ve seyrinden estetik bir zevk duymak için eğer bu yazıldığı gün yalnız birkaç meslektaş tarafından yazılıp okunan bazı şiirler gibi bir sanat oyunundan ibaret değilse, soyun sopun bir hükmü olmadığı gibi bizce bilim ve fennin de gereği hemen yoktur. Bu öyle kişiye özel bir meslektir ki gelişmesi az çok bir kültürü gerektirse de bilgi edinmeye gerek yoktur. Pek büyük bir saygıyla anılan bilginler tanıyoruz. Sanatın en ince bir çiçeği bir şaheseri yanında ilgisiz ve taş gibi geçip giderler ve şu aşağılayıcı bir anlatımla halk dediğimiz kitle içinde nice kişiler vardır ki nefis bir eserle karşılaşınca bütün varlıklarının sarsıldığını duyarlar. Mesela bir akşam iş dönüşü yeni cami veya Süleymaniye gibi mimarlık anıtları önünde 5-10 dakika hayranlıktan dili tutulmuş, evlerine dönerken duraklamadan geçmeye razı olmayan sayısız işçiler biliriz. Sonra sanat dostu ve koruyucusu geçinenlerin birçoğunun içtenliğinden ve duyarlılığından biz kuşkuluyuz. İçlerinde yüksek bir değeri olan pek az bir bölümü bir yana bırakılacak olursa, geri kalanının sanata bağlılıkları büyüklenme, kendini beğenmişlik, görenek gibi nedenler zoruyla takınılmış yapmacık bir tavırdan ibarettir. Sanat eserinin taklidini para kazanmak için meslek edinen çığırtkan sanatçıların elinde güzel eserler meraklısı, Amerika milyonerlerinin nasıl maskara oldukları, harpten önce Louvre Müzesi'ne en zengin koleksiyonlardan birini hediye eden, aynı addaki mağazaların sahibi, şimdi ölmüş olan Şahart gibi, kimselerin nasıl bazı kudretli kişilerin elinde ve telkinleri altında hareket ettiklerini herkes bilir. Güzel eserler ile görülenlerin ruh hallerini anlamak için bir konuyu, bir ünlü sanat eserini ziyaret edelim. Etrafımıza dolaşan kibar sınıfa mensup ziyaretçiler içinde büyük çoğunluğun sırf modaya uymak filan saat orada görünmek için geldiğini anlamakta gecikmeyiz. Nefis bir tabloyu, güzel bir heykeli, ince bir gümüş işlemeyi veya dantelayı seyrederken her birinin kafası bir başka yerdedir. Biri borsadaki spekülasyon anını, bir diğeri fabrikadaki grevi, şu beriki metresiyle olan randevusunu, öteki hanım ise dostundan almak ümidinde bulunduğu inci gerdanlığı, bir diğeri kızı için gözüne kestirdiği zengin kocayı aklından geçirir. Geçerken işitilen tek tük sözlerin yardımıyla bunun farkına varmak pek kolaydır. Bu yalancı sanat dostlarının arasında bayramlık esvaplarıyla yalnızca yüksek bir ruh gıdası bulmak isteğiyle gelen yoksul kişilerin saf insanlık duygularıyla güzellik huzurunda duydukları vecd ve heyecan ne kadar temiz ve yücedir. Ve bu gözlem diğer manzaradan iğrenen kalbimize ne büyük güç ve ümit vermektedir. Hazırlıksız, yarı cahil halkın sanatla ne deyin ilgili olduğunu, onun karşısında ne büyük bir haz duyduğunu ispat eden bir alan varsa o da tiyatro sahnesidir. Avrupa'da en ünlü, en klasik eserlerin halk için yapılan temsillerinde güzelliğe yabancı sanılan insanlar gerçek bir zevk ve dikkatle bunları izlemiş, en gizli inceliklerini, nüktelerini anlamış ve beğendiğini belli etmiştir. Öğrenimden yoksun kalmış olanlar doğuştan getirdikleri sezilen yetenekleriyle, şekillerin duyguyla kaynaşmasını gözleriyle ve okuyamadıkları eserlerdeki ölçü ve kulak ahengiyle beğenmeye muktedirdirler. Teknik yönlere ve ayrıntılara gereksiz yere önem vermek alışkanlığında olan, yüksek tabakaya göre çıplak ruhuyla bir temsile katılan halk, asıl eserin özünü ve canlı noktalarını daha şiddetli bir biçimde duymak üstünlüğüne sahiptir. Rusya'da son yıllar içinde yapılan deneyler bu görüşü kuvvetlendirecek ilgi çekici sonuçlar vermiştir. Halk, müzeleri, özel, güzel sanatlar koleksiyonlarını gezmek ve tiyatroları izlemek konusunda büyük bir istek ve heves göstermiş, ünü dünyayı tutan büyük klasik eserler her zamandan daha çok okunmuş ve halk kitlelerinin derinliklerinden büyük eserler yaratan sanatçılar çıkmıştır. İyice anlaşılmıştır ki gerçek sanat dışında halka özel, kaba ve ilkel bir sanat yaratmak hülyasını izleyenler ya zevkten yoksun kimselerdir ya da halkın ruh yapısından tamamıyla habersizdirler. Bu tasavvuf yalnızca ütopyadır. Güzel yaratılışta olan herkesin beğendiği yalnız bir sanat vardır. Halkın sevebileceği gerçek bir değeri olan ancak bu sanattır. Eserlerini aşırı derecede inceltmek ve belirsizleştirmek suretiyle sanatı kendi gölgesi haline getirenlere gelince bunlar sonunda susamış halka içinde bir damla su bile bulunmayan boş bir billur bardak sunmuş oluyorlar. Bir zamanın büyüleyici ve dinsel edebiyatı mahiyetinde olan bu gibi eserler gelecekteki kuşakların sanat meraklılarını bile ilgilendirmez. Okurları ve inceleyicileri yalnız sanat ve edebiyat tarihçilerinden ibaret kalır. Gerçek sanat er veya geç halkın anladığı veya benimsediğidir. Bu hüküm dışında kalanlar ya yetersiz ya da gereksiz olanlardır. Aydınlık sayı 7, 20 Temmuz 922. Halkçılık üstüne düşünceler. Sansür. Şefik Hüsnü'nün halkçılığa dair mülahazat başlıklı bir yazısının bulunduğu derginin kapağında ilan edilmekte fakat bu 9. sayının hemen ilk sayfasında sayfa 226 gene aynı başlık yer aldığı halde bütün sayfa bomboş bırakılmış ve bembeyaz sayfanın alt köşesinde Doktor Şefik Hüsnü imzası bulunmaktadır. Anlaşılan bu makale tamamen sansür edilmiştir. Gene aynı sayıda Türkiye'nin iktisadi ve içtimai yapısı başlıklı ve A.C. amele cemiyeti olmalı imzalı yazı da 3 yerinden 4 satır ve 13 satır olmak üzere sansür edilmiştir. Sendikalar nasıl teşkil olunur 2 başlıklı yazı da 35 satır bir yerinden 8 satır bir yerinden sansür edilmiştir. Bu yazı Sadrettin Celal imzalıdır. Gene aynı sayıda Sadrettin Celal'in Harici Şuun başlıklı köşede Bütün Dünya Patronlarının Hucumu adlı yazısı 18 satır baş tarafından 50 satırda son tarafından sansür edilmiştir. M.T. Anadolu Zaferi. Geçen iki hafta içinde Anadolu fetihler peşinde koşturulan Yunan ordularından temizlendi. Türk köylü ve fakir halkı dünya kapitalist soyguncularına bilmeyerek alet olan Yunan emekçilerinin teşkil ettiği saldırgan orduları kovmak için tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık ve yiğitlikle savaştı. Elde edilen sonuçtan biz de ezilenlerle beraber olan hakkı ve ulusların bağımsızlığını seven herkes gibi sevindik. Fakat bu sevince ne kadar da gözyaşı karışıyor. Bir işçi ve köylü ulusu olan yurttaşlarımızın istilacıların boyunduruğundan kurtulması ne kadar şükrana değer hayırlı bir olay ise bu yüzden ülkemizin bir yıkıntı yerine dönmesi ve en değerli varlıklarından birçoğunu yitirmesi de bizi o derece derin bir yasa bürüyecek bir olaydır. Umarız ki kalanlar bundan sonra bizzat kendileri için, daha doğrusu ortak çıkarları için iki kat çalışarak eksilenlerin ruhlarını şad edecekler ve yokluklarını duyurmayacaklardır. Bu şanlı savaş dolayısıyla pek çok yazılar yazıldı. Fakat önemli bir nokta sessizlikle geçiştirildi. Ezilenlerin yenmesini bütün basın yalnızca onların gösterdikleri hareketlere yordu. Oysa olayları dikkatle izleyenler diğer bir etkenin bizden yana çalıştığını fark etmişlerdir. Yunan ordularının çözülmesi, çürümesi denilen şey gerçekte nedir? Bunu kimse kendi kendine veya daha iyi bilenlere sormadı. Bir yıldırım hızıyla gelişen Türk zaferini kolaylaştıran bu durumu Yunan sosyalistlerinin savaş aleyhindeki ve Yunan burjuvazisinin Yunan ulusuna karşı işlediği hıyanetler hakkındaki yaptığı şiddetli propaganda ve iki ulusu kardeşliğe doğru iten teşvik yollu yayınlar sağlamıştır. Yunan ordusundaki işçi ve köylülerden kurulu birlikler dağılmış ve yaşasın Lenin diye haykırarak subaylarının cesedi üstünden İzmir yönünde geri çekilmişse, bu Yunan Sosyalist Partisi'ne mensup savaşçıların korku bilmez gayretleri sayesinde olmuştur. Bununla beraber sebepleri ne olursa olsun bugün bütün ilgililerin hararetle alkışlayacağı bir uğurlu sonuca varılmıştır. Öz kanını akıtmak suretiyle bu başarıyı ödeyen Anadolu köylüsünü sevk ve idare edenlere de bundan bir iftihar payı düşer. Dileriz ki bu hünerli örgütçüler harp ve darp işini bitirdikten sonra işçi ve köylü sınıfının bütün haklarını kullanmasına yardım ederek gerçekten yüce bir ruha sahip olduklarını ispat etsinler. O zaman bütün ulusun şükranlarına hak kazanmış olacaklardır. Aydınlık sayı 9, 20 Eylül 922. Bazı karanlık noktaları aydınlatma. Devrim hareketlerine dair yayınlarımızı dikkatle izleyen ve bugünkü toplumun yıkılmasını kabul eden bazı okurlarımızın yarın hakkında da birçok kuşkuları olduğunu anlıyoruz. Aldığımız mektuplarda hep aynı itirazlar. Bir sosyalist toplumda da adalet ve eşitliğin pek güçlükle kurulabileceği yolunda karamsar düşünceler tekrar ediliyor. Bu mektuplar genel bir isteğe cevap vermek için bazı noktaları aydınlatıp açıklamak gerektiğini ortaya koyuyor. Kolektif hayat temeli üzerinde yükselecek yeni binanın kuruluşunda karşılaşılabilecek zorlukların nasıl aşılabileceğini hatırlatma kabiliğinden bildiğimiz ve düşündüğümüz şekilde şuracığa yazacağız. Önce şunu bilmek gerekir ki bugünkü üretim biçimine ve gelişme noktasına göre kapitalist yönetim çalışan insanlık için dayanılmaz, doğaya aykırı bir kölelik düzenidir ve sosyalist yönetimin kuruluşu yalnız evrim tarihinin bize kabul ettirdiği zorunluluk değil, aynı zamanda insanların acıları karşısında kanayan bir kalbe sahip herkesin şiddetle istediği, uygulanması mümkün bir yönetimdir. Bugünkü toplumun bütün akla gelen kötülüklerini kökten yok etmeyeceği anlaşılsa bile yine insanın temel davasını adaletli bir biçimde ele aldığı için sosyalizmin esasları şükran ile kabul olunmaya ve bir devrim yapmaya değer. Kuşkularını atmak için bize başvuran yoldaşlarımız diyorlar ki, devrimden sonra da güç ve kolay, hoş ve nahoş işler olacak, pek pis ve külfetli olmakla beraber kamu yararı adına yapılması zorunlu olan ağır işlerle de bir kısım halkın uğraşması gerekecektir. Tabii özgürlükten yararlanarak herkes en kolay, en eğlenceli işleri seçmek isteyecek ve bu şekilde amaç olan eşitlikten uzaklaşılacak, yoldaşlar arasında çatışmalar çıkacak. Devrimde iki aşamayı ayırmak gerekir. Bunlardan birincisinde işçi sınıfı egemenliğini kurar ve ortak mülkiyet usulünü uygulamak için ortam hazırlar. Çocukları ve gençliği yeni topluma yakışacak tarzda yetiştirir ve sınıfların ortadan kalkması için mücadelede bulunur. Bu aşamada uzak amaca uygun bir eşitlik ve özgürlük ancak kapitalist sınıfın başkaldırmasına hizmet edeceği için söz konusu olamaz. Kendi sınıf hükümetleri işçilerden ve bütün taraftarlarından askeri bir itaat bekler ve herkese yeteneğine göre bir iş verir. İkinci aşama ise sınıflar ortadan tamamen kalktıktan sonra başlar ve ancak o zaman toplum ve ekonomiye katılma usulü hakim olur.